Ayrım 29.
Bir öğretmen birinci sınıfta aldığı çocukları beşinci sınıfa kadar okuttuğu için onların çok değişik özelliklerini ve gelişim çizgilerini yakından tanıma imkanına sahiptir. Ayrıca bu çocukların gözünde öğretmen, sözü dinlenen, örnek alınan, izinde gidilen bir varlıktır. Bu koşullar öğretmene öğrencilerinde istenilen davranışları geliştirme kolaylığı sağlamaktadır. İlkokullarda zihin yetersizliği, organ eksikliği veya duygusal gelişim bozukluğu gibi nedenlerle başarı gösteremeyen çocukların bu alanlarda uzman kişilerce incelenmesi ve özel sınıflarda eğitilmesi gerekir. İlk öğretimde her okulda bir okul psikoloğu ve çocuk psikiyatristi bulundurmaya lüzum da imkan da yoktur. Böyle çocukların çocuk kliniklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde çeşitli dallarındaki uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından etraflıca incelenmesi, bunlar için uygun tedavi ve eğitim programının düzenlenmesi mümkündür. İlkokullarda yürütülen rehberlik hizmetleri, çocuğun kendisinden çok onu yetiştiren çevreye odaklaşmıştır. Ortamı iyileştirme, milyo terapi olarak adlandırılan bu yardımın amacı, başta ana babalar olmak üzere çocuğu etkilemekte olan bütün kişileri çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatmaktır. Bu açıdan aşırı koruyucu ya da aşırı istekçi, sert, katı ya da ilgisiz ana babaları grup terapiye alarak çocuğa karşı daha sağlıklı bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak, bu merkezlerde çalışan danışma psikologlarının belli başlı görevlerini oluşturmaktadır. Ülkemizde 8 yıllık temel eğitimin her birey için zorunlu olduğu kabul edilmiş olup, bunun en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için çabalar sürdürülmektedir. Bu eğitimin hedefi temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır. İlk öğretim okulunu bitirdikten sonra hayata atılmak isteyenlerin, yetenek ve ilgilerine uygun bir işe, eğitime devam etmek isteyenlerin ise, orta öğretimde kendilerine uygun bir programa yönelmeleri gerekmektedir. Bireylerin bu konuda verecekleri kararın isabeti ne istediklerine ve neler yapabileceklerini iyi bilmelerine bağlıdır. O halde ilk öğretim süresince verilecek olan rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerinin kendilerini tanımalarını sağlamaktır. Bu da çocuğun geçirmiş olduğu öğrenim yaşantıları üzerinde düşünmesine, bunları anlamlandırmasına ve değerlendirmesine yardımcı olmakla gerçekleşebilir. Hazırlanan öğretim ortamları çeşitli yetenekleri ortaya çıkaracak uyarıcılar içerir. Öğrenci temel bilgi ve becerileri kazanırken bunlardan bazılarını çabuk ve kolay, bazılarını daha zorlukla öğrendiğini fark eder. Yapıp ettiklerini başkalarınınkiyle karşılaştırır. Öğretmenin verdiği geri bildirimler, feedback, başarısını değerlendirmede en önemli kriteri oluşturur. Öğretmenin rehberlik görevi öğrencisinin bu değişik öğrenim yaşantıları üzerinde düşünmeye ve bunları gelecekteki hedefleri açısından değerlendirmeye teşvik etmektir. Bu işlevin yerine getirilmesinde öğretmenin sınıfta yaratacağı terapötik ortam çok önemlidir. Sağlıklı bir gelişme ve olumlu benlik tasarımının oluşması için öğretmenin koşulsuz saygı ve kabulle nitelenen bir öğrenme ortamı yaratması gereklidir. Küçük başarıların ödüllendirildiği, çabalarının değerlendirildiği bir ortamda çocuk öz varlığını, bir şeyler yapabilme gücünü ortaya koyabilecektir. Böyle bir ortamda çocuğun göstereceği başarı, gelecekte neler yapabileceğinin ipuçlarını verir. Bunların doğru ve ayrıntılı olarak kaydedilmesiyle çocuğun yetenek ve ilgi örüntüsü hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilecektir. Bu gözlemlerle erişilen yargılar, temel eğitimden sonraki yönelme kararlarına önemli ışık tutabilecek değerli veriler olabilir. Öğretmenin sınıfta yaratacağı terapötik ortam, çocuğun kendine güvenini güçlendiren ve onda inisiyatifi arttıran en önemli etkendir. Öğretmenlerin öğrencilerini başarıları, sosyoekonomik düzeylerine veya fiziksel görünümlerine olursa olsun her birini değerli bir varlık olarak görmesi ve onların öz yapıları doğrultusunda gelişme ihtiyaçlarına duyarlı olması beklenir. Öğretmen, başarılı öğrenciye gösterdiği sevgi ve saygıyı, başarısı yeterli düzeyde olmayana da gösterebilmelidir. Unutulmamalıdır ki okulda verilen eğitim genellikle zihin becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verir. Başarı da bu açıdan değerlendirilir. Oysa öğrencilerin büyük çoğunluğu toplumda el becerilerini gerektiren işlerde çalışacaklardır ve topluma değişik alanlarda yararlı hizmetler vereceklerdir. Bireylerde var olan gizil güçlerin açınması ve gelişmesi destekleyici ortamlarda gerçekleşebilir. Her bireyin kendini sevmesinde, hayata ve insanlara gülen gözlerle bakmasında, yaratıcı gücünü ortaya koymasında öğretmenlerin önemli rolü vardır. İlköğretim öğretmenleri ise bu alanda başrolü oynarlar. İlköğretimde meslek rehberliği. İlköğretim temel beceriler kazandıran bir eğitim olduğu kadar, öğrencileri bir üst eğitime veya hayata hazırlayan bir eğitimdir de. Bu bakımdan ilköğretimde meslekler ve iş olanakları hakkında öğrencilere bilgi vermek ve onları meslekleri incelemeye güdülemek temel rehberlik hedeflerinden biri sayılmaktadır. İlköğretim programlarında üniteler arasında insanların yaptıkları işler, belli başlı çalışma alanları, yakın çevrede icra edilen başlıca meslekler, iş bölümü gibi konuların serpiştirilmesi, mesleki davranışların doğal öğrenme ortamında kazanılmasını kolaylaştırabilir. Fen bilgisi, sosyal bilgiler, matematik gibi ders konuları işlerken bu alanlarda çalışan insanların nasıl bir iş ortamında bulundukları, başlıca ne gibi faaliyetlerde bulundukları tanıtılabilir ve iş dünyasıyla erken yaşlarda tanışmalarına yardımcı olunabilir. Öğrencinin iş dünyası ve meslekler hakkında edindiği bilgileri kendi nitelikleriyle zaman zaman karşılaştırması, gelecekte meslek veya okul seçme sorunu ile karşılaştığında hazırlıklı olmasını ve muhtemelen daha gerçekçi tercihler yapmasını sağlayabilir. Anababalara rehberlik. Okul danışmanlarının birinci fonksiyonu, bireylerin kişiliklerini geliştirmelerine, kendilerini ve çevrelerini tanımalarına ve doğru tercihler yapabilmelerine yardımcı olmaktır. Ancak bilindiği gibi kişilik gelişimi kalıtımla çevrenin ürünüdür ve çevre kavramı içinde ana babalar en önemli yeri işgal etmektedirler. Ana baba çocuğun en uzun süre ve en yakın etkileşimde bulunduğu kişilerdir. Çocuk kültürel değerlerini, temel alışkanlıklarını, gelişim görevlerine karşı yaklaşımlarını aile ortamında kazanır. Çocuğun olumlu bir benlik tasarımı oluşturmasında, yeterlik duygusu kazanmasında ana babasıyla etkileşimi sırasında aldığı geri bildirimler çok önemli rol oynar. Ana babalar çocuklar için en yakın özdeşim modelleridirler. Özellikle kişiliğin formatif yıllarında ana babaların tutumları çocuklarda temel karakteristiklerin oluşmasında başrolü oynamaktadır. Danışmanlar gerek öğrencilerin hali hazır davranışlarının nedenini anlamak, gerekse yeni davranışların geliştirilmesi çabalarında destek sağlamak amacıyla ana babalarla yakın ilişki içinde olmak durumundadırlar. Okul danışmanlarının ana babalarla ilişkisi, bir ucu bilgi aktarma, diğer ucu psikolojik danışma olan bir doğru üzerinde çeşitli yerlerde yerleştirilebilecek nitelikte olabilir. 1. Danışman çocuk hakkında bilgi edinmek amacıyla ana baba ile ilişkiye girebilir. Böyle bir girişim sonunda elde edilen bilgilerle okulda çocuk için en uygun öğrenme atmosferi sağlanabilir. Çocuğun gelişim özgeçmişinin, evdeki davranışlarının bilinmesi okula uyumu için alınacak önlemlere ışık tutabilir. 2. Ana babalara çocuklarının gelişim tempoları, davranış özellikleri, başarı veya başarısızlıkları hakkında bilgi vermek için danışman ana babalarla ilişki kurabilir. Ana baba çocukta görülen ve bir rahatsızlığın belirtisi olabilecek bir davranışı normal olarak görüyor olabilir. Bazen de ana babalar çocuklar için normal olan bir davranışı patolojik bir belirti olarak yorumlayabilir. Burada her yaş grubu için tipik ya da normal davranışlar ya da gelişim örüntüleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra çocuğa ilişkin durumu ana babaya açıklamakta yarar vardır. Test bulgularını açıklamak da bu kategoriye girer. Okul danışmanı öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişmelerine ilişkin test bulgularını, yine referans grubundan elde edilen verilerle karşılaştırmalı olarak ana babalara açıklayabilir. Özellikle bu husus okul danışmanı-veli ilişkisinin önemli bir yanını oluşturur. 3. Okulun eğitim hedeflerini ve öğrencilerden beklentilerini ana babalara açıklayarak onlarla amaç birliği sağlamak da okul danışmanının görevleri arasında sayılmaktadır. Bu husus özellikle kültürel bakımdan avantajsız çevrelerde çalışan danışmanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi ekonomik ve kültürel bakımdan avantajsız ailelerin çocuklarında dil ve kavram gelişiminin yetersiz oluşundan kaynaklanan kronik başarısızlık, okulu terk etme, yeteneklerinin altında mesleklere yönelme, kendine güvensizlik ve düşük benlik tasarımı gibi davranış özellikleri sıklıkla gözlenmektedir. Bu durumda eğitimin önemini, çocuğu geçici işlerde çalıştırmak yerine meslek sahibi etmenin yararlarını ana babalara anlatmak, onların çocuklarını temiz ve bakımlı bir biçimde ve vaktinde okula göndermeleri gerektiğini öğretmek, görevi okul danışmanlarına düşmektedir. 4. Çocukta gözlenen davranış bozukluklarını düzeltici tedbirleri ana baba ile paylaşmak ve bu tedbirlerin uygulanmasında ana babaların desteğini sağlamak da danışman ana baba ilişkisinin bir başka yönünü oluşturmaktadır. 5. Danışmanın ana babalarla bir diğer ilişkisi ana babalara çocuklarına karşı tutumları yönünden yapacağı danışmanlık yardımıdır. Danışmanlar sosyal çevreyi değiştirerek uygun davranışları geliştirici ortam yaratmakla yükümlüdür. Danışmanın rolü bir çeşit sosyal mühendislik olarak nitelenebilir. Danışman ister düzeltici, çare bulucu bir danışmanlık rolü, isterse koruyucu veya geliştirici rolüyle görevlerini yürüten bir danışman olsun, neticede ana babalarla işbirliği yapmak zorunluluğunu duymaktadır. Özellikle gelişimsel danışma modelini benimseyen danışmanlar, rollerini tek tek sorunlu bireylerle uğraşmaktan ve onları düzeltmekten çok sorun yaratan ortamları düzeltmeyi asıl rolleri olarak tanımlamaktadırlar. Gelişimci danışmanlar, istenmedik davranışların ortaya çıkmasını önlemek ve istenen davranışları ortaya çıkaracak ortamların gelişmesini sağlamak amacıyla, ana babaların eğitilmesini danışmanlık rolleri arasında saymakta ve hatta buna ön sıralarda yer vermektedirler. Gelişimsel danışmanlık yaklaşımı, analık babalık görevlerinin çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren başladığı görüşüyle hareket ederek, ana baba danışmanlığını doğum öncesi dönemlere kadar uzatma gereğini vurgulamaktadır. Yukarıda söz edilen danışman ana baba ilişkilerinden ilk dördü daha çok geleneksel bilgi verme hizmetleri olup, bunlar danışmanların müşavirlik, consulting görevleri arasında yer almaktadır. Sonuncu yaklaşımsa psikolojik danışma adını verdiğimiz yardım şekline çok yakın olup, bu yolla danışman ana babaların kişilik gelişimlerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu yardımın amacı ana babayı belli bir konuda bilgilendirmenin yanında onların kendilerini ve çocuklarını daha iyi tanımaları ve çocuklarıyla daha sağlıklı iletişime girebilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Bu yardım türünde çocuğun davranışları üzerinde değil, bu davranışlara karşı ana babanın tutumu üzerinde durulur. Ancak nihai hedef çocukta sağlam bir kişilik gelişimini gerçekleştirecek olan olumlu ana baba tutumunu geliştirmektir. Bu yardımlar 10-15 kişilik gruplar halindeki ana babalara verilmeli, çok özel durumlar olmadıkça bu sayının üzerine çıkılmamalıdır. Özürlü çocukların ana babaları ile yapılan grup çalışmaları, çocuğa kazandırılması düşünülen davranışların hangi ortamlarda ortaya çıkabileceğini belirledikten sonra, bu ortamları nasıl sağlayacakları hususunda ana babaları eğitme amacına yönelik bir tür grup rehberliği sayılabilir. Buna bilgi verici danışmanlık, informative counseling adı verilmektedir. Naidu, 1984. Görünüşte bireylerin bilişsel yönlerine hitap eden ve genellikle danışmanın müşavirlik rolleri arasında düşünülebilecek olan bu yardım şekli, ana babaların bu konuda duygusal yönden çok yüklü olmaları nedeniyle kısa zamanda psikolojik danışmaya dönüşmektedir. Bu grup ortamı ana babalarda duygusal çatışmaların çözülmesine ve sonunda onların çocuğu kabul aşamasına gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu uygulama ana babaların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarına olanak verdiği için de çok yararlı, aynı zamanda ekonomik bir tekniktir. Normal ergenlerin sorunlarını kendilerinin çözebilecekleri varsayılarak, orta öğretim düzeyinde çalışan ana babalara danışmanların bu tür bir yardımda bulunmasının gerekli olmayacağı düşünülebilir. Ancak ilaç bağımlılığı gibi kronik ve toplumsal bir sorunun ortaya çıkması halinde, gençlerin bu sorunu tek başlarına çözemeyecekleri düşüncesiyle danışman ana babaları işbirliğine çağırabilir ya da ana babalar danışmanın yardımını isteyebilirler. Gençlerin en önemli sorunu meslek seçimidir. Bu konuda ana babaların rehberliği gencin kararlarını biçimlendirmesine önemli katkılar sağlayabilir. Buna karşılık ana babanın yersiz ısrarları ve hatalı yönlendirmeleri genci yanlış yollara sevk edebilir. Bu bakımdan meslek rehberliği yapan bir danışmanın ana babayı devre dışında bırakması düşünülemez. Gerek bireysel görüşmelerde gerekse okul aile birliği toplantılarında meslek seçiminin psikolojik ve sosyal yönleriyle ilgili konferanslar düzenlemek veya bu konuda konuşmalar yapmakla ana babaları bu önemli konuda aydınlatmak okul danışmanının görevleri arasındadır. Ana babalara bilgi verici danışmanlık hizmetleri sağlamak yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi okul danışmanının ehliyet sınırları içine giren ve onun temel görevi sayılan faaliyetlerdendir. Ailelere psikolojik danışma yapmaksa ayrı bir uzmanlık konusudur. Aile danışmanlığı olarak adlandırılan bu yardımın esası, sorunu olan kişiyi aile bireyleriyle birlikte danışmaya almak ve aralarındaki iletişimi inceleyerek bozukluğu düzeltmektir. Aile danışmanlığı, psikolojik danışmanın bir alt dalı olup, dayandığı kuram ve ilkelerle kullanılan tekniklerin bilgisi lisansüstü eğitimle kazanılır. Özürlü bireylere rehberlik. Her birey kendine özgü bir varlık olup çok çeşitli niteliklere, değişik düzeylerde sahip olabilir. Bu özürlü bireyler için de geçerli bir durumdur. Özürlü birey bir veya birkaç yetenekten ya tamamen yoksun ya da bazı yeteneklere çok az düzeyde sahip kimselerdir. Bu durum özürlü kişinin normal insanlardan oluşan çoğunluğa göre düzenlenmiş olan toplum yaşamına uyumlarını güçleştirmektedir. Bu güçlük özellikle özürlü bireylerin meslek edinme çabalarında daha çarpıcı biçimde gözlenmektedir. Ülkemizde okul çağında 4 milyondan fazla özürlü çocuk bulunmaktadır. Bunlara daha sonra hastalık veya kaza sonucu bazı yeteneklerini kaybeden yetişkin bireyler de eklenince, özürlü sayısının ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. Özürlü bireyin sorununun ailesini de etkilediği göz önüne alınırsa, bu kimselerin gelişme ve toplumda bir yer edinme ihtiyaçlarını karşılamanın hem bireysel mutluluk hem de toplumsal refah bakımından ne derece gerekli olduğu ortaya çıkmaktadır. Özürlü bireylerin güçlü yanlarını geliştirici bir eğitim görmeleri ve niteliklerine uygun bir meslek edinmelerini sağlamak her şeyden önce her bireyin özünü gerçekleştirme hakkına saygı ilkesi açısından gereklidir. Doğuşta getirilen gizil güçleri kullanamama kişide huzursuzluğa yol açar. Öte yandan başkalarına bağımlı olmak kişinin kendini yetersiz ve değersiz hissetmesine yol açabilir. Özürlüleri meslek ve iş sahibi kılmak topluma ekonomik katkı sağlayacağı gibi bu kimselere toplumda bir işe yarama duygusu vererek doyuma ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Özürlü bir kişiye rehberlik yapabilmek için önce diğer normal bireylere rehberlik yardımında olduğu gibi niteliklerini saptamak gereklidir. Bireysel özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bilindiği gibi gözlemle ve çeşitli ölçme araçları kullanılarak yapılmaktadır. Özürlü bireylere test uygulamak zor, hatta bazen imkansız olduğundan tanıma işlemlerinin test dışı tekniklerle yapılması yararlı olur. Uzun ve sistematik gözlem bu bireyleri tanımada uygun bir ölçme ve değerlendirme tekniğidir. Özürlü bireylerin sayısı çok fazla olmadığı için Bunların okul ve ev ortamında çok çeşitli faaliyetlerde bulunurlarken gözlenmeleri mümkündür. Öğretmenlerin ve aile bireylerinin gözlem teknikleri konusunda eğitilmeleri mümkün olduğu takdirde, çeşitli kişilerin özürlü birey üzerinde yaptıkları gözlemler sonucunda edindikleri yargılar dereceleme ölçekleri tekniğiyle toplanıp değerlendirilebilir. Özürlü bireylerin doğal ortamlardaki davranışlarını video kamerayla da saptamak mümkündür. Özürlü bireylere eğitim kurumları ve iş olanakları hakkında bilgi vermek, rehberlik çalışmalarının bir diğer boyutunu oluşturur. Ülkemizde meslekler hakkında bilgi verici yayınların sayısı çok az olup, var olanlar da yüksek öğrenimle kazanılan meslekleri tanıtmaktadır. Bu bakımdan rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan danışmanların, iş ve işçi bulma kurumlarındaki meslek, istihdam danışmanları ile işbirliği yaparak, özürlü bireylere açık iş olanakları hakkında bilgi toplamaları gerekmektedir. Özürlü bireyler çevrelerinden uzaklaşamayacakları için iş ve meslek araştırmalarının bir ölçüde yerel olmasında yarar vardır. Bu tür çalışmalara ailelerin de katılması daha verimli sonuç alınmasına yardımcı olabilir. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde veya iş ve işçi bulma kurumundaki meslek danışmanlarının en önemli görevi, özürlülere açık işleri saptamanın ötesinde, bu kimselere karşı toplumda olumlu ve yapıcı bir tutumun geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Ancak bu yolla özürlülere açık iş olanakları artırılabilir. Marie Noble, 1980, danışmanların özürlülerin başarılı olabilecekleri beceri alanları hakkında işverenleri ve aileleri bilgilendirici toplantılar düzenlemelerinin de yararlı olacağını belirtmektedir. Brolin ve Giesbergs'e göre 1979, özürlü bireylere iş olanaklarını araştırma yolları, bir işe nasıl başvurulacağı, işverenle ya da personel şefiyle ilk görüşmede gözetilecek hususlar, iş yerinde kişiler arası ilişkiler ve çalışma hayatında gerekli tutumlar gibi konularda bazı beceriler kazandırılmalıdır. Grup tartışmaları, rol oynama, film gösterileri gibi yöntemler bu amacın gerçekleştirilmesinde başvurulacak yollardan bazılarıdır. Özürlü bireylere yapılacak yardımlardan biri de onların olumlu bir benlik tasarımına sahip olmalarına, kendilerini daha gerçekçi bir gözle görüp kabul etmelerine yardımcı olmaktır. Özürlü bireylerin normal bireylerden daha olumsuz bir benlik tasarımına sahip olduklarını, Kreider 1959, Shelsky 1967 ve özürün erken başlaması halinde kişinin kendini daha değersiz ve yetersiz olarak algıladığını, bedensel özürlü gençlerin kendilerini kabul düzeylerinin düşük, Akçamete 1990, işitme özürlülerin benlik tasarımlarının ortopedik özürlülerinkinden daha düşük olduğunu, Bıyıklı 1989, gösteren araştırma bulguları mevcuttur. Özürlü bireylerin kendilerine karşı daha olumlu bir tutuma sahip olmaları ve sağlam kalan yeteneklerini kullanmaya ve geliştirmeye istekli hale gelmeleri için kendilerine psikolojik danışma yardımı verilmesi gereklidir.